Ayrım 8.
Lambamı yakar yakmaz yağmur sularıyla kabaran ırmak gibi Türkçe sözcükler yükselmeye başlardı içimde. Mari Köprüsü, St. Louis adasını kentin sağ yakasına bağlarken beni de odama, lambamın ışığına götürürdü. Sabaha dek yazardım. Türkçem tükenmemişti daha. Böyle yalnız değildim. Mari Köprüsü belleğimin derinliklerine götürürdü beni. İstanbul'u odama, sözcükleri başka sözcüklere bağlardı. Bir sudur, akar gider. Kim kulağıma fısıldayıp duruyor bu tümceyi? Beni Üsküdar'a, Anadolu Hisarı'ndaki eski bir ahşap evin sofasında bıraktığım annemin yanı başına götüren motorda yalnızım. Ve ses artık ezberlediğim sözcükleri ısrarla kulağıma fısıldıyor. Bir sudur, akar gider. Kendi kendine yeterli bir tümce işte. Ama her defasında yeni bir sözcük ekleniyor başa. Sen diyor ses, bir sudur, akar gider. Doğru, sen bir sudur, akar gider. Hem de yosun yeşili bir su. Kışın coşkundur, ilk yazda çamurlu. Penişler, gezi gemileri geçer üzerinden. Gemilerin şavkı evlere, odalara vurur. Gece pırıl pırıldır sular. Köprülerden arabalar gelir, arabalar geçer. Aşıklar dolaşır rıhtımlarda. Yaşlı adamlar köpeklerini gezdirir ve sen akar gider bin yıllık yatağında. Sen kıyısına vardığımızda Figüe sokağı 4 numara diyemedim şoföre. Rıhtımlardan hızla geçtik. Pörüvaja, Pödöar, köprüler, köprüler. Pönöf, Pölüifilip, Pömari köprüsünü böyle aşağıdan görmemiştim hiç. Kemerlerinin uyumu, taş sütunları, fenerleriyle nasıl da güzeldi. Hızla geçtik yanından. Akıntının ters yönünde Paris'i ikiye böldük. Sonra yine ağaçlı bulvarlar, tenha sokaklar ve güney otoyolu. İstanbul uçağının Orly'den bunca erken kalktığını bilmiyordum. Aynı havaalanından başka kentlere kalkan uçaklara binmiş, Atina'ya, Tunus'a, Cezayir'e gitmiştim. Bir İstanbul kalmıştı gitmediğim. Paris köprülerinin yanı sıra Sen Nehri boyunca ilerlerken takside yorgundum. Brooklyn Köprüsü'nün çelik korkulukları, inanılmaz civata düzeni vardı belleğimde. New York gecesinin odama sarkan ağırlığı, fabrikaların uğultusu vardı. Boş kağıtların gerilimi sürüyordu hala. Şimdi ise burada, Üsküdar motorunda yıldızlarlayken Paris'i düşünüyorum. Bu sabah kuzeyden güneye kat ederken, bende hiçbir iz bırakmayan, New York gibi yakama yapışıp peşime düşmeyen gururlu Paris'i. Hotel de Sans'ın avlusuna yağmur yağıyor. Mazgalların, kule ve taş duvarların çevrelediği avluya. Sinemalar dağılmıştır bu saatte, kahveler boşalmıştır. Ama evlerde, odalarda ışıklar sönmemiştir henüz. Mari Köprüsü'nün fenerleri de. Eve hiç uğramadan yola devam etmekle iyi yapmadım. Kaç gün kaç gece oldu yola çıkalı. New York'ta son gecemdi. Hiç bitmedi o gece. Uçakta sonra Paris'i taksiyle geçerken de sürdü. İstanbul'da Üsküdar motorunda tenime yapışıyor hala. Beni derin karanlığına, ağız boşluğuna çekiyor. Gate Village'ın mahzeninde caz söyleyen zenci kadının boşluğuna. Uyursam batarız. Bir de ben uyursam mutlaka batarız. Ve boğaz derinliğine çeker bizi. Bir sarsıntıyla yerimden fırladım. Çarpıştığımızı sandım önce. Meğer Üsküdar'a gelmişiz. Buraya kadar bey abi, dedi kaptan gülerek. Ne güzel, buraya kadar bey abi. Türkçenin edasıyla kendimden geçmiş bir halde iskeleye ayak basar basmaz gördüm köprüyü. İleride Ortaköy tepelerinden Beylerbeyi'ne doğru altından akıp giden suların iki kıtayı birbirinden ayırdığı yerde duruyordu. Düş görüyorum sandım. Pırıl pırıl yanan ışıklarıyla bir düğün alayı gibiydi gecenin içinde. Gözlerimi ovuşturup yeniden baktım. Evet, orada. Karadeniz'den Marmara'ya akıp giden boğazın üzerinde havaya asılmış gibi duran bir köprü vardı. Beni bana götüren bir asma köprü. 1984. Dönüş. Yol boyu kavak ağaçları, köprü, yokuş yukarı, dar sokak. Sokağın bitiminde kediyi gördüm. Yıkık bahçe duvarından duta tırmandı. Oradan da çatıya. Baktım baca tütüyor. Rüzgarda savrulan külrengi yoğun bir duman. Kedi dumana girdi çıktı. Kiremitlerin arasında kayboldu sonra. Bahçe kapısının önünde durdum. Girsem yol bitecek. Ömür biter, yol bitmez. Kentlerin, otellerin duvarlarında yazılıydı. Bir geminin beyazında, trenlerin, uçakların alnında, bekleme odalarında, gar saatlerinde, kamyonların, otobüslerin ön camlarında yazılıydı. Ya da biri, tanıdık bir ses, hep bu tümceyi fısıldadı kulağıma. Ömür biter, yol bitmez. Girsem Paris'te Figuier sokağındaki odamın kapısı çalınmayacak bir daha. Ne telefon çalacak, ne de Notre Dame'ın çanları. Gece lambamın ışığına üşüşmeyecek Türkçe sözcükler. Sürgün bitecek. Girsem sofada sedirin üzerinde bulacağım seni. Saçların ağarmış, yuvarlak, beyaz yüzünde sabır. Döndün demek. Döndüm. Sen yokken ağaçlara soğuk vurdu. Çürüyüp gitti hepsi. Bizim Dut'a bir şey olmamış ama. Onun da hali benim gibi. Devrildi, devrilecek. Yok yok, iyisin maşallah. İyi gördüm seni. Kocadım artık. Bil ki takatim kalmadı. Bu son olsun. Bir gittin, gidiş o gidiş. Nasibini almadın mı hayattan? Hala doymadın mı dünyaya? Doğru, bu son olsun artık. Bir daha gitmem. Bunca yalnız kalacağını, böylesine kocayacağını bilemezdim. İşte çürüyüp gidiyor her şey. Ben buradayken de soğuk vururdu ağaçlara. Bahçeyi ayrık otları kaplar, sarnıcın suyu çekilirdi. Ama şimdi ne tuhaf. İlk yaz hiç gelmemiş gibi. Sanki 42'ler hiç yağmamış. Toprak kurumuş, cılız yapraklarda belli belirsiz bir ürperme. Rüzgar yağmur getirmiyor anlaşılan. Dallara su yürümüyor. Ne tuhaf, ev terk edilmiş gibi. Koltuk örtüleri kaldırılmamış, sedirin üstü bir karış toz. Duvardaki musafa da uzun süredir el değmemiş. Yanı başından hiç ayırmadığın çalar saat bile durmuş. Kirli duvarlar, odalar, bahçeye inen merdiven, tahta boşun sessizliği, her şey, her şey bir eski zaman düşünde. Gözlerine uzak bir yalnızlık inmiş. Yoksun sanki. Oturduğun, bana baktığın yerde değilsin. Sevecenlikle bakmıyorsun. İlk kez, yıllardır ilk kez pencereden ayırıp oğluna yönelttiğin bakışların donuk, yaşamasız. Biraz gülümsesen, duvarların beyazı geri gelecek yine. Saatin tıktıkları sofayı dolduracak. Sedirin, musafın tozu yok olacak bir anda. Dallara su yürüyecek. Ama gülümsemiyorsun. Seni çok bekledim, günler geceler boyu. Geldim işte, sonunda döndüm. Geldin ya, beklediğim sen değilmişsin. Beklediğin ben değilmişim demek. Doğru, sen bir başkasını bekledin. Bahçede dutun gölgesinde dizlerine yatırıp salladığın, gece üzerine örtüp duasını karanlığa üflediğin çocuğu. Konuk odasının duvarındaki fotoğrafta gülümseyen delikanlıyı bekledin. Çünkü yakınlarının, özellikle de kocanın ölümünden sonra onunla yapayalnız kalmıştın bu ahşap evde. Yaşamın onun yaşamıydı. Onun varlığından ibaretti dünyan. Gün onunla başlıyor, gece onunla bitiyordu. Oydu yaşadığın. Bir gün ardından bakır maşrabayla su döküp Paris'e yolcu ettiğin delikanlıyı, seni bırakıp giderken sarsılarak ağlayanı bekleyecektin elbet. Yıllar sonra Alaaddin'in sihirli lambasından çıkmış gibi karşında beliriveren, sakallı, yorgun adamı değil. Bilsen ne acılar, ne yalnızlıklar çekti o adam. Bir kentten bir başkasına, bir kadından ötekine savruldu durdu. Dar odalarda, karanlık sokaklarda geçti yaşamı. Bilmediğin, düşünde bile göremeyeceğin dev uçaklara binip okyanuslar aştı. Uğultulu kentlerin caddelerinde, parklarında dolaştı. Yuvarlak beyaz yüzünü, yakınlığını unutmadı ama. Paris'te Marie Köprüsü'nün altından akıp giden Sen ırmağının bulanık suyunda, Figuier sokağında lambasını yakınca beyaz kağıtlara vuran ışıkta seni gördü. Senin ellerini, yüzünü, geniş alnını. Moskova'da Puşkin alanında kar yağarken sen vardın aklında. New York'ta Gate Village'ın karanlık mahzenlerinden birinde caz dinlerken de. Ve hiçbir güneş Akdeniz'in yakıp kavuran güneşi bile senin varlığın kadar ısıtamadı içini. Şimdi yıllar sonra karşında dikilen bu yorgun, bu gün görmüş adamın beklediğin olmadığını söylemekte haklısın. Ama o hep bu anı, döneceği bu günü bekledi. Anla artık. Tanımadın mı oğlunu? Beklediğin ben değil de bir başkası mıydı? Döndüm işte. Bu son olsun. Bir daha gidersem yol bitmesin. Bahçe kapısının önünde durdum. Girsem ardımdan sımsıkı kapanacak kapı. Merdivenden sofaya çıktığımda Paris bitecek. Işıklı kalabalık, bulvarlar, kahveler, güzel kadınlar, her şey, her şey bitecek. Biterse bitsin. Burada bu ahşap evde seninle yaşamanın, sakin bir hayat sürmenin zamanı çoktan geldi bile. Evi onarır, bahçeyi düzenleriz. Toprak canlanır, dallara su yürür yeniden. Bakarsın yapraklar da yeşerir. Bir zamanlar gölgesinde uyuduğum dutun kalın, iri yaprakları. Kapıyı açıp bahçeye girdim. Umduğum kadar bakımsız değildi. Her şey eski yerinde. Dut ağacı, taş duvar, köşede kullanılmayan sarnıç. Toprak kokusunu içime çekince heyecanım yatıştı biraz. Gövdem rahatlayıp gevşedi. Tam sırasıdır. Şimdi çıkmalıyım sofaya. Hemen şimdi. Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu seni görmeyeli, sesini duymayalı? Sofanın tahta döşemesine ayak basmayalı kaç yıl oldu? Gece üzerimi örtmeye gelirken döşeme ayaklarının altında gıcırdardı. Sarsıldığını duyardım evin. Duvarlar, pencere camları titrer, karanlık çoğalırdı. Sen odaya girince ansızın duruverirdi her şey. Karanlık uzaklaşır, yüzünde dünya ışırdı. En derin, en güzel uykuyu sen duanı okuyup karanlığa üfledikten sonra değil, bir yaz günü dizlerinde tattığımı söylemeliyim sana. Dutun serin gölgesinde, sarnıç uğuldarken, şimdi ise yaşadığım kentler uğulduyor içimde. Sana bugüne dek söylemek isteyip de bir türlü söyleyemediklerimi, ilk suçumu, ilk cezamı, yaşamımdaki tüm ilkleri anlatmalıyım. Yanına varıp gördüğüm kentleri, tanıdığım kadınları, her şeyi, her şeyi söylemeliyim bir solukta. Bahçede fazla oyalanmadan yukarı çıkıp kapı tokmağını vurduğumda tuhaf bir sessizlik oldu. Bir süre bekledim. Karşılık gelmeyince yeniden çaldım. Yine ses yok. Yumuşak tüylü bir yaratığın ayak bileklerime süründüğünü duyumsadım o anda. Baktım kedi. Merdivenleri hızla inerek bahçeyi bir uçtan bir uca geçti. Taş duvarın üzerinden atlayıp kayboldu. Kediyi görünce bacadan tüten dumanı anımsadım. Bu kez var gücümle vurdum tokmağı. İçeride bir kıpırdanma oldu. Döşemenin gıcırdadığını duydum. Kapı açıldı. Karşımda başörtülü yaşlı bir kadın. Kimi aradınız? Siz Nurhayat Hanım'ın oğlu musunuz yoksa? İçeri daldım. Sedirin üstü bomboş. Ben Nurhayat Hanım'ın komşusuyum. Hacının karısı. Paris'e çektiğimiz telgrafı almadınız demek. Anneniz sizlere ömür. Sedire çöktüm. Yıllarca beni beklediğim pencereden vuran ışıkta sofa sensizdi. 1985. Kule. Konuşmasız bir kısa film için senaryo çalışması. Sabahın karanlığında yoksul bir gecekondu mahallesinin uzaktan görünüşü. Birbirine yaslanmış çarpık evlerin pencerelerinden ışık sızmaktadır. İnsanın içine yavaştan çöken uzak bir kentin özlemi gibi ağır, hüzünlü, jenerik müziği duyulur. Bu müzik yer yer ritim değiştirerek film boyunca sürecektir. Ana pencerenin yanındaki sedirde oturmaktadır. Buğulu camın dışına gelip durmuş, sabah karanlığında yüzü seçilmez. Yazmasında gaz lambasının arkadan vuran sönük ışığı, sessizlik. Sonra yavaştan saatin tiktakları doldurur odayı. Kadının bakışları saate yönelir. 5:30. Bu planda yer yatağında uyuyan bir çocuk ve yoksul gecekondu odası görülmektedir. Yerinden kalkıp uyuyan çocuğa yaklaşır. Bir süre onun uyumasına bakar. Çocuk sanki güzel bir düşü sürdürmektedir uykusunda. Dudaklarının kıvrımında ince bir gülümseme. Yüzü tertemizdir. Kadın usulca sarsar çocuğu. Belirsiz bir yüz, yıkanmış çarşaflar kadar duru, yumuşak. Gittikçe netleşir. Vaktinden çok önce yaşlanmış ananın yüzü. Alışılmamış derecede beyaz bir yüzdür. Sevecenlikle birlikte ışıklı, aydınlık bir günü çağrıştırmalı seyircide. Alnının üstü kırışıklar. Gözlerinde gizlemeye çabaladığı bir hüzün sezilir. Gülümsemeyi beceremeyince derin bir acı bütün yüze yayılır. Çocuğun uykulu anlamsız bakışları önce tavanda, çatlamış karanlık, sonra odada dolaşır bir süre. Eski bir kilim, sıvası dökülmüş ıslak duvarlar, köşede duran sandık, tel dolap, yatak denkleri ve benzeri, yoksul bir gecekondu odasında bulunabilecek her şey. Bakışları pencerede durur. Camın dışındaki üşütücü maviyi görünce dudaklarındaki gülümseme silinir. Üstünden yorganı sıyırarak kalkar. Mangalın külünde çay fokurdamaktadır, giyinir. Anasıyla birlikte çay içerler. Karşılıklı sevgi dolu bakışlar. Sonra çocuk dışarı çıkar. Ana kapıyı kapayıp alnını kapıya yaslar. Bir süre boş gözlerle odaya bakar. Dışarıda pencereye asılı sabah karanlığı hiç değişmeden öylece durmaktadır. Başının yanında ellerini görürüz. buruşmuş, çamaşır yıkamaktan sertleşmiş kemikli parmaklar. Geniş bir banyoda ana çamaşır yıkamaktadır. İki yanında dağ gibi yığılmış çamaşırlar. Ana zengin bir salonun cam mekanlarını silmektedir. Yazmasının altından dökülen yer yer beyazlamış saçları güzeldir. Elinde bir bez, sokağa sarkmış cam silerken alıcı parmaklarına doğru yaklaşır. Cam mekanın pervazını güçlükle tutan parmaklar. Sabah karanlığında sokak. Çocuk yavaşça yürümektedir. Çürümüş duvarların, sokak lambalarının yanı sıra yürür. Fabrikaya giden bir grup işçi geçer yanından. Aralarında şakalaşmaktadırlar. Çocuk kendi dünyasında bir başınadır, yalnızdır. Sokağın insanı dışlaştıran, üşütücü sessizliği. Bir sabahçı kahvesinin önünden geçer. Camdan sızan ölgün ışık vurur yüzüne. Küçük kara gözlerini, uykusuna doymamış çocuğun yavaşça solan erkek gözlerini aydınlatır. Yıkık duvarlar boyunca yürür. Sonu güzel gelecek bir günün sabahı. Dar sokakların karanlığına üşütücü bir serinlik çökmüştür. Yoksullar mahallesinin çarpık, pis sokakları. Sabahın sessizliğinde meydan. Çocuk halk otobüsüne biner. Otobüsün içi. Alıcı, yolcuların yüzlerinde dolaşır bir süre. Uykusuzluğun yorgun yüzlere bıraktığı hüzünlü çizgiler. Adamların çoğu tıraşsızdır. Yeni binenlerle iyice kalabalıklaşır otobüs. Arkada yırtık koltuğun üstünde başka bir çocuğun uyukladığı görülür. Alıcı, çocuğun uykusuz, çapaklı gözlerine yaklaşır. Aynı çocuğu fabrikada kocaman bir makinenin başında görürüz. Her yanı ter içinde kalmıştır. Dayanılmaz, ağır bir uykunun etkisiyle göz kapakları yavaşça kapanır. Birden elini kaptırır makineye. Korkunç bir çığlık. Çocuk camdan dışarı bakmaktadır. Önce camlarından ışık sızan ahşap evler geçer pencereden. Sonra mezarlıklar. Sabah mezarlığında beyaz mezar taşları. Gittikçe hızlanır otobüs. Pencereden yıkık duvarlar, karanlık cami avluları, bir mescidin yıkık minaresi geçer. Sonra geniş caddeler. Apartmanlarda ışık yoktur. Pencereden büyük cam mekanlar, yüksek kapıların önüne park etmiş özel taksiler ve mağazaların ışıklı vitrinleri hızla geçer. Anlaşılacağı gibi yoksulluk, bilinçsiz de olsa doğaüstü bir dünyanın görüntülerini çağrıştırır. Bu görüntüler çocuğun bilinçaltında karanlık kavramıyla ilgili olmalı. Işıklı vitrinlerde ise sıcak, değişik bir dünyanın nesnelerini görürüz. Yaldızlı pastalar, mankenlerin çıplaklığı, oyuncaklar. Çocuğun yabancılık duyduğu düşsel görüntüler. Beyazıt meydanında yürüyerek Bakırcılar Çarşısı'ndaki işine gider. Bir kalaycı çırağıdır. Ustası dükkanı yeni açmıştır daha. Çalıştığı derin kuyuya inmeden önce bir süre gökyüzüne bakar. Kulenin ardında Beyazıt Kulesi, uzak büyülü bir aydınlık. Çekim kulenin bir simge olduğunu belli edecek kadar uzun sürmeli burada. Sabah olmaktadır. Sıcak bir gülümseme kıpırdar dudaklarında. Ustası kolundan tutup işe başlamasını söyleyince merdivenden inerek karanlığın içinde yiter. Hareketleri aşırı bir bezginlik, biraz da aydınlığı görememenin getirdiği ezikliği taşımalı. Kentte sabah. Bu bölümle ilgili planlarda aydınlık kavramı bütünlenir. Aslında yaşamın gerçeğinde olan, alabildiğine doğal bir aydınlık söz konusudur. Işığın durgun ama yaşayan dünyası hiç abartılmadan sergilenmeli. Her şeyin gerçek rengini oluşturan, yalın, öbür günlere benzeyen bir gün, güneşli bir sabah. Uzun, karanlık bir koridorun ya da dehlizin ucundaki kapı açılır. Işık vurur içeriye, bir adam ışığa çıkar. Güneşli, aydınlık caddeler. Kentin gittikçe artan devingenliği, bulvar kahvelerindeki masaların üstünde güneş, pahalı bir otelin temiz bahçesinde kahvaltı yapan insanlar. Burjuva çocuğunun yatak odası. Büyük yatakta sağlıklı bir çocuk uyumaktadır. Perdeler kapalıdır. Hizmetçi girer odaya, perdeleri çeker. Gün ışığı vurur çocuğun yüzüne. Gözlerini mutlulukla açıp gülümser. Yüzünde uykusunu almış insanların rahat, dinlendirici durgunluğu. Kalaycı dükkanının kum zeminli derin kuyusu. Çocuk çalışmaktadır. Kapkacağı, tencereleri, bir yığın bakır eşyayı kalaya hazırlar. Her yan karanlıktır. Sırtlarında çantaları, çırağın yaşında birkaç çocuk sevinçle okula giderler. Parkta kum havuzunda oynayan sağlıklı, güzel çocuklar. Okulun güneşli avlusunda sıra olmuş, kara önlüklü, beyaz yakalı öğrencilerin koşmaca oynadıklarını görürüz. Dışarıdan vuran yarı aydınlıkta çırağın yüzünün gittikçe kirlendiği görülür. Önünde yığılı bakır eşyaları asitle silmektedir. Küçük alnında belirmeye başlayan ter damlaları kuyunun sıcağını kanıtlar. Gözlerini bakıra değen asitin çıkardığı dumandan sakınmak için arada bir yana çekilir. Alıcı kuyunun içinde dolaşır bir süre. Islak taş duvarlar. Karanlığın ucundan bir parça mavi gökyüzü görülür. El işinden kesilmiş parlak bir deniz gibi. Mavinin önünde küçücük duran kule. Kentte her yer ışık içindedir. Damlar, caddeler, parklar, deniz kıyısında kahveler, insanların yüzlerine ışık vurur. Bembeyaz yelkenliler geçer. Martılar denize konar. Sonra hep birden havalanıp kanatlarıyla gökyüzünü biçerler. Buraya dek doğal bir gelişimle yansıtılmaya çalışılan aydınlık kavramı, zaman ilerledikçe çocuğun karanlıkta yaşamasına paralel olarak gerçekliğini yitirir. Hırsla özlenen büyük bir tutkuya dönüşür. Bundan sonraki gerçeküstü görüntülerin ters anlamlar çağrıştıracak kadar konunun özüne karşıt düşmemelerine özellikle dikkat edilmeli. Çırağın alnında biriken ter boncukları gömleğine akmaktadır. Bir ara çalışmayı bırakıp kuyunun karanlık duvarlarına bakar. Karanlık bilinçaltındaki sanrılı düşleri, karabasanları çağrıştırır. Çocuğun bilinçaltı dünyası. Bu bölümle ilgili planlarda haftada bir kez gün ışığını görebilen oda pazarları gökyüzü bulutlarla örtülü değilse, yoksul bir kalaycı çırağının bilinçaltı dünyası yansıtılır. Not: bu bölümün çekimi yönetmenin isteğine bağlıdır. İlerideki düş bölümünün karşıtı bir dünyayı oluşturduğundan filme yeni boyutlar ekleyeceği düşünülebilir.